Item 7. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 63. Sprey artık denize hazırdı. Ama ne var ki seyrine devam etmek yerine 29 Aralık'ta nehrin iç taraflarına doğru yelken açtı. Cape Cod ve Plata nehrinin namlı kaptanı Howard, Buenos Aires'e kadar teknede bana eşlik etti. Ertesi günün sabahı fırtına şiddetinde rüzgar ve de bize eşlik eden akıntıyla birlikte uçarak şehre vardık. Howard gibi deneyimli bir denizcinin spreyin dümeninde hiç kimse olmadan gidişine tanık olduğu için çok mutluydum. Howard pusula dolabının yanında oturup pusulayı izlediğinde sloop kendi başına öylesine sabit bir rotada gidiyordu ki yön göstergesi adeta çivilenmiş gibiydi. Bir kertenin çeyreği kadar bile rotasından şaşmadı. Bu eski dostumun daha önceleri nehirde yıllarca yelken yaptığı bir pilot sloop'u vardı. Ne var ki bu gördüğü başarı karşısında yelkenleri suya indirdi ve en sonunda eğer hayatımda böyle bir şey gördüysem Chico sığlığında karaya oturayım diye seslendi. Belki de kendi sloop'una hiçbir zaman gerçekte neler yapabileceğini gösterme fırsatı vermemişti. Benim vurgulamak istediğim nokta ise spreyin tüm diğer marifetlerinin yanı sıra sert akıntıda, sığ sularda ve de tüm diğer alışılmadık zorlu koşullarda seyir yapabilmesiydi. Kaptan Howard tüm bunların farkındaydı. Memleketinden uzakta yaşadığı tüm o yıllara rağmen Howard balık pişirme sanatını unutmamıştı ve de bunu kanıtlamak için birkaç adet nefis kaya balığı getirip krallara layık bir sofra hazırladı. Bu lezzetli balık çorbası hazır olunca tekne sallanırken devrilmesin diye tencereyi iki kutunun arasına sıkıştırdık. Biz bir yandan yemek yiyip bir yandan da laflarken sprey nehrin karanlığına dalmış kendi başına ilerliyordu. Howard yalpalamalar arasında bana Fuego'lu yamyamlarla ilgili hikayeler anlattı. Ben de ona Azor açıklarında fırtınada giderken Pinta'nın kaptanının nasıl dümen tuttuğunu ve de tıpkı bunun gibi bir fırtınada dümende hep onu aradığımı anlattım. Howard'ı batıl inançlı olmakla suçlamıyorum. Hiçbirimiz batıl inançlı değiliz. Ama Spray ile Montevideo'ya dönmesinden söz ettiğimde kafasını salladı ve gidip bir buharlı gemiye bindi. Buenos Aires'e yıllardır uğramamıştım. Bir zamanlar sandalla karaya çıktığım yere şimdi muhteşem bir rıhtım yapılmıştı. Bu limanı yenilemek için tonlarca para akıtıldığı açıkça ortadaydı. Londra bankerlerine sorun. Liman müdürü spreye güvenli bir yer ayarladıktan sonra selamlarını gönderip limanda kaldığım sürece bir ihtiyacım olursa onu aramamı iletmişti. Ve de dostluğundaki samimiyetten gayet emindim. Buenos Aires'te spreye çok iyi bakıldı. En ufak bir konaklama ücreti veya tonaj vergisi alınmadı. Üstelik şehrin yatçılık camiası onu son derece iyimser karşıladı. Şehirde ise limandaki gibi büyük bir değişiklik yoktu. Bu sayede kendimi kısa sürede yeniden evimde gibi hissettim. Montevideo'daki Sir Edward Harebey'den standardın sahibi Bay Malhol'a bir mektup götürdüm ve bunun karşılığında sanırım İrlanda dışında görebileceğim en sıcak ve en kalpten karşılamayı buldum. Bay Malhol ve de çakı gibi ekibi sprey yanaşır yanaşmaz rıhtıma geldi ve beni hemen alıp şahsıma özel oda hazırlattığı kendi evine götürdü. Üstelik 1896 yılbaşı akşamıydı. Spreyin rotası standardın yazılarında takip edilmişti. Bay Malhol en son yenilikleri görmek için nazik bir şekilde bana tüm şehri gezdirdi. Ardından şehrin bazı eski simgelerine göz atmak üzere yola çıktık. Bu harika şehre ilk geldiğimde meydanda limonata satan adamın halen bardağa 2 sente limonata sattığını gördüm. Bu şekilde zengin olmuştu. Ticareti için gereken tüm malzemesi musluğa yakın yerde birleyen, bir miktar kahverengi şeker ve de tatlı suda yüzen yaklaşık 6 limondan ibaretti. Arada bir dost musluğundan suyu yenilemek gerekiyordu. Ama limonlar neredeyse sonsuza kadar dayanıyordu. Üstelik hepsi de bardağı 2 sentten. Ama ne var ki bir zamanlar Buenos Aires'te viski ve tabut satan adamı boşuna aradık. İlerleyen medeniyet onu ezip geçmişti. İsmi sadece anılarda kalmıştı. Öylesine girişimci bir insandı ki onu aramadan geçemezdim. Dükkanının bir köşesinde sıra sıra dizili viski fıçılarını hatırlıyorum. İnce bir perdeyle ayrılmış, diğer tarafta ise aynı şekilde dizili tabutlar dururdu. Her boyda bir yığın tabut. Bu benzersiz düzenleme bir bakıma oldukça mantıklıydı. Çünkü bir fıçı boşaldığında büyük bir olasılıkla bir tabut doluyordu. Ucuz viski ve daha bir yığın içkinin yanı sıra bir de bozuk Malaga üzümlerinden yaptığı elma şarabı satardı. Sattığı şeyler arasında tamamen mikropsuz olduğu söylenemeyecek maden suları da vardı. Bu adam kesinlikle müşterilerinin her tür ağız tadına, isteğine ve de koşullarına hizmet veriyordu. Şehrin biraz daha ilerisinde ise dükkanının bir yanına belki aklı başında insanlar okuyup bir şeyler öğrenir düşüncesiyle şu sözleri yazan iyi bir adam yaşıyordu. Bu bozuk dünya bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla yok olacak. O yüzden bu dükkanın sahibi kaça olursa olsun her şeyi satmak ve bu felaketten kaçmak zorunda. Dostum Bay Malhol, nehir gibi kuyruğu olan bu korkunç yıldızın, korkudan titreyen tüccarın duvarlarındaki kocaman resmini bana gösterebilmek için arabasıyla dükkanın etrafında dolandı. Buenos Aires'te sloop'un direğini söküp 7 feet, dipnot 213 santimetre kısalttım. Civadra'nın boyunu da 5 feet, dipnot 152 santimetre kısalttım. Buna rağmen Flo'a camadan vururken bunun tekneden halen çok uzakta olduğunu görüp keşke bir fit daha kısaltsaydım dediğim anlar çok oldu. Bölüm 7. Buenos Aires'ten demir alış. Plata nehrinin denize döküldüğü yerdeki duyguların taşması. Büyük bir dalganın altında kalış. Boğaza fırtınalı giriş. Kaptan Zamplih'in bir torba dolusu halı raptiyesinden oluşan şirin hediyesi. Cape Pro vardı geçiş. Fortescue koyunda yerlilerin kovalaması. Kara Pedro'yu ıskalayan kurşun. Three Island Cove'da tahta ve su depolayış. Hayvanlar alemi. 26 Ocak'ta sprey tamamen yenilenmiş ve yiyecekle dolmuş halde Buenos Aires'ten yelken açtı. Başlangıçta çok az rüzgar vardı. Geniş nehrin yüzeyi adeta gümüş bir tepsi gibiydi. Bu durumda liman çıkışına kadar bir liman romörkörü tarafından yedeklendiğim için çok mutluydum. Ama çok geçmeden bir fırtına geldi ve denizi alt üst etti. Daha önce gümüş tepsi gibi görünen nehir suları birden çamur gibi oldu. Plata tehlikeli fırtınalarıyla ünlü bir yer. Orada yelken yapan biri her zaman için ani fırtınalara hazırlıklı olmalı. Hava kararmadan önce kıyıya yakın bulabildiğim en korumalı yere demirimi saldım. Ama bütün gece boyunca çırpıntılı denizden yorgun, berbat bir halde bir o yana bir bu yana savrulup durdum. Ertesi sabah sloop'u tekrar yola çıkarttım ve de camadanlı yelkenlerle kafadan gelen rüzgara karşı nehir aşağı inmek için uğraştım. Gece pilot Howard'ın nehir yukarı giderken tekneye katıldığı yerde bekleyip rotamı bir yanda Point Indio burnunu, diğer yanda ise English Bank sığlığını kurtaracak şekilde ayarlayarak çıkışımı yaptım. Uzun yıllardan beri bu bölgenin daha güneyine inmemiştim. Hornburnu rotasında giderken yol boyunca rahat yelken beklediğimi söyleyemeyeceğim. Ama yelken ve armayla uğraşırken aklımdan geçen tek şey biraz daha ileriye, biraz daha öteye gidebilmekti. Ancak tenha yerlerde demirleyince üzerime bir hüzün çöküyordu. En son demirlediğim monoton ve çamurlu nehirde her ne kadar zayıflık gibi görünse de duygularımı koyverdim. Bu olaydan sonra da Magellan Boğazı'nın daha kuzeyinde bir daha demirlememeye kesin karar verdim. 28 Ocak günü Spray Point Indio'yu, English Bank'i ve de Plata Nehri'nin tüm diğer tehlikelerini arkasında bırakmıştı. Uygun rüzgarlar eşliğinde tüm yelkenler açık halde Magellan Boğazı'na doğru yöneldi ve yumuşak iklimli kuzeyin nimetleri tamamen aklımdan çıkana kadar güneyin büyülü topraklarına doğru adım adım ilerledi. Teknem Bahia Blanca'yı, San Matias Körfezi'ni ve de muhteşem San George Körfezi'ni güvenli bir şekilde geçti. Bu kıyıdaki büyük küçük tüm teknelerin korkulu rüyası olan amansız Medcezir akıntılarından kaçabilmek için tüm burunların yaklaşık 50 mil açığından geçtim. Çünkü bu tehlikeli sular oldukça açıklara kadar uzanıyordu. Ne var ki sılığıp bir tehlikeden kurtulduğu anda bir diğerinin kucağına düşüyordu. Mesela bir gün Patagonya kıyılarının epey açığında teknem yelkenleri küçülmüş halde ilerlerken acayip büyük bir dalga geldi. Daha doğrusu fırtınanın şiddetiyle birkaç dalganın üst üste binmiş hali gibiydi ve de kükreyerek yaklaşıyordu. Yelken direği yüksekliğindeki muazzam dalganın tepesini gördüğümde mandarlara asılıp yelkenleri aşağıya çekmek ve de kendimi tehlikeden kurtarabilmek için sadece bir anlık bir zamanım oldu. Teknem dağ gibi suların altına gömüldüğünde her bir tahtası titredi ve de suyun ağırlığı altında yanlandı ama hemen ardından toparlandı ve bunu takip eden diğer dalgaları muhteşem bir şekilde aştı. Ben çarmıhlara tutunurken yaklaşık bir dakika boyunca spreyin gövdesine dair hiçbir şey görünmedi. Belki aslında bundan daha kısa bir süreydi ama bana son derece uzun gibi geldi. Çünkü insan büyük heyecanlarda hızlı yaşıyor ve de 1-2 saniyede yaşamının büyük bir kısmını düşünebiliyor. Üstelik sadece bütün geçmişim şimşek hızıyla gözümün önünde geçmekle kalmadı. Bu tehlikeli süre içerisindeyken uzun vadeli geleceğim ile ilgili kararlar alacak zamanım dahi oldu. Bunlardan birincisini hatırlıyorum. Eğer sprey bu tehlikenin altından kalkabilirse tüm enerjimi onun çizgilerinde ama ondan daha büyük bir tekne yapmaya verecektim ki bunu halen düşünüyorum. Verdiğim diğer sözleri tutmak ise daha kolaydı. Ne var ki beni korkuyla titreten bu olay spreyin denize dayanıklılığını bir kez daha test eden bir deneyim oldu. Beni ise tehlikelerle dolu Horn burnuna biraz daha hazırladı. O büyük dalganın spreyi açtığı andan Cape Virgin'e varana kadar tansiyonu arttıracak, kanı hızlandıracak başka bir şey olmadı. Aksine hava düzeldi ve deniz sakinleşip duruldu. Hayal görme olayı ise sıklıkla tekrarlandı. Bir gün denizde oturan bir martı kocaman bir gemi gibi göründü. Su yüzeyinde uyumakta olan iki fok balığı adeta balina gibiydi. Ve de bir sis bulutunun dağlık bir kara parçası olduğuna yemin edebilirdim. Ardından kaleidoskop değişti ve ertesi gün cücelerle dolu bir dünyada yelken yaptım. Dipnot kaleidoskop, renk dürbünü. 11 Şubat günü Spray Cape Virgins'i açtı ve Magellan Boğazı'na girdi. Sahne yine gerçek ve kasvetliydi. Kuzeydoğu'dan esen fırtına şiddetindeki rüzgar tüm kıyı boyunca tüy gibi beyaz köpük saçıyor, deniz köhne bir gemiyi batırmak istercesine kabarıyordu. Sloop Boğaz'ın girişine yaklaşırken önümde iki muazzam akıntı fark ettim. Bunlardan biri karaya daha yakındı, diğeri ise açıktaydı. Spray bu ikisinin arasından ardı ardına gelen dalgalarla taranan bir tür kanaldan yelkenleri küçültülmüş halde geçti. Gerçi yuvarlanan dalgalar uzun süre peşini bırakmadı ve de Cape'in yakınlarında öfkeli bir akıntı tam karşıdan vurdu. Ama Spray bana mısın demedi ve Cape Virgins'in, yani bakireler burnunun rüzgar altında cıvıldayarak giderken her geçen dakika sakin sulara biraz daha yaklaştı. Ne var ki batık kayalardan kopmuş kara yosunlar karinasının altından geçerken adeta kötü haber verircesine dalgalanıyor, kıyıya vurmuş kocaman bir buharlı gemi leşi de bu tabloyu hepten kasvetli bir hava veriyordu. Doğrusu bu bölge bana kolayca geçiş vereceğe benzemiyordu. Bakireler burnunun etrafındaki spreyin de payını vermeye niyetliydi. Kuzeybatıdan gelen düzensiz sağanak şeklindeki rüzgarları kuzeydoğudan gelen bir fırtına izledi. Sloop'un yelkenlerini küçülttüğümde doğadan artık her şeyi bekler haldeydim. Uyuklarken soluduğum hava bile beni tehlikelere karşı ikaz eder gibiydi. Hislerim uyarıcı bir şekilde "Spray ahoy!" dendiğini duydu. Gecenin karanlığında seyrederken spreyi adıyla çağıracak kadar iyi bilen kim olabilir diye merak içerisinde havuzluğa fırladım. Zifiri karanlık bir geceydi. Sadece güneybatıda o yönden gelen bir başka fırtına eşliğinde hızla yaklaşan hor burnunun o eski tanıdığı korkutucu beyaz hatları seçiliyordu. Adeta top atılırcasına çarpan bu fırtına gelinceye kadar yelkenleri indirmek ve her şeyi bağlamak için ancak bir anlık zamanım oldu. Hele ki fırtınanın ilk yarım saati unutulacak gibi değildi. Tam 30 saat boyunca şiddetle esti. Sloop 3 camadanlı ana yelken ve floktan başka bir şey taşıyamıyordu. Ancak bu şekilde dengesini korudu ve boğazdan dışarı sürüklenmedi. Bu fırtına esnasındaki sağanakların her şiddetlenişinde yelkenlerin hepsi birden aşağı çekildi ve bu iş defalarca tekrarlandı. Bu fırtınanın ardından sadece sert bir rüzgar kaldı ve dar boğazlardan sorunsuzca gelen sprey 14 Şubat 1896'da Sandy Point'te demirini saldı. Sandy Point veya Punta Arenas, çoğunluğu Şilili olmakla beraber farklı milletlerden yaklaşık 2000 insanın çalıştığı Şili'ye ait bir kömür madeni. Dünyanın bu köşesindeki kasvetli topraklarda koyunculuk, altın madenciliği ve avcılıkla uğraşan yerli halkın durumu hiç de fena sayılmazdı. Ama öte yanda Patagonyalı ve Fuegolu yerliler ise vicdansız tüccarlar tarafından olabildiğince kirletilmişlerdi. Oradaki ticaretin büyük kısmını ateş suyu trafiği oluşturuyordu. Bu zehirli içeceği yerlilere satmayı engelleyen bir yasa varsa da uygulanmıyordu. Sabah şehre geldiğinde derli toplu görülen Patagonya ırkının bu narin örnekleri ellerinden alınan hayvan postları konusunda ağızlarını açıp bir şey söyleyemeyecek kadar sarhoş edildiklerinden akşam olmadan beyaz adamla karşılaştığına bin pişman oluyordu. O zamanlar liman serbestti ama yeni bir gümrük binasının yapımına başlanmıştı ve bittiğinde liman ve gümrük vergileri alınacaktı. Bir askeri polis o bölgeyi koruyordu. Onun yanında yasal olmayan bir tür örgüt gücü ise arada bir silahına sarılıyordu. Ama genelde ne zaman birisini kurşuna dizseler bence yanlış adamı vuruyorlardı. Ben gelmeden önce neşeli vali yakın zamanda bir yerlerde katledilen bir yelkenli gemi mürettebatının öcünü almak için kanı kaynayan bir grup genci Fuegolu bir yerleşim merkezine baskın yapmaları ve ne bulurlarsa temizlemeleri için göndermişti. Kısacası burası haberlerle dolu bir yerde ve 2 adet gazete basılıyordu. Sanırım bunlar günlük gazeteydi. Şili Deniz Kuvvetleri subayı olan liman kaptanı daha batıdaki yerlilerle savaşmak için yanıma adam almamı ve de boğazı geçerken beni yedeklemesi için bir savaş gemisi gelinceye kadar beklememi öneriyordu. Biraz araştırdıktan sonra benimle gelmeye niyetli sadece bir kişi bulabildim. Onun da ön koşulu yanıma bir adam ve köpek daha almamdı. Ne var ki başka gelmek isteyen hiç kimse olmadığından ve ben de köpekler hakkında kesin kararlı olduğumdan bu konuda bir daha ağzımı açmaktansa gidip silahlarımı doldurdum. Ben bu çelişkiyi yaşarken iyi bir Avusturyalı olan deneyimli kaptan Pedro Samblih geldi ve bana Tierra del Fuego'nun tüm savaşçıları ve köpeklerinden çok daha değerli bir torba dolusu halı raptiyesi verdi. Baştan bu raptiyeler teknede işime yaramaz diye itiraz ettim. Samblih benim deneyimsizliğime gülümsedi ve üstüne basarak işime yarayacağını vurguladı. Onları dikkatli kullanmalısın dedi. Yani sakın raptiyelere kendin basma. Raptiyelerin kullanımı konusunda yaptığı bu ima üzerine ne demek istediğini anladım ve gece nöbet tutmaksızın güverteyi sağlam tutmanın yolunu gördüm. Samblih benim seyahatimle son derece ilgileniyordu. Bana raptiyeleri verdikten sonra tekneye torbalar dolusu bisküvi ve çok miktarda tütsülenmiş geyik eti getirdi. Dediğine göre benim ekmek yerine kullandığım kolay kırılan sıradan deniz bisküvilerimin onunkiler kadar besin değeri yoktu. Ama ne var ki onun sert bisküvilerini kırmak için de neredeyse çekiçle vurmak gerekiyordu. Daha sonra bana kendi yelkenlisine ait benimkinden çok daha iyi olduğu kesin olan bir pusula verdi ve eğer kabul edersem ana yelkenini de sunabileceğini söyledi. Bu cömert yürekli adam son olarak bana kendi zulasından bir şişe Fuego altın tozu getirdi ve seyahat sırasınca daha sonra gerekebilir diye istediğim kadar almam için yalvardı. Ama ben dostumun bu katkısı olmaksızın da idare edebileceğinden emindim ve de haklı çıktım. Samlih'in raptiyeleri daha sonra görüleceği üzere altından çok daha fazla kıymete geçti. Yardımcı kimse bulamadığımdan tek başıma gitmeye karar verdiğimi duyan liman kaptanı daha fazla itiraz etmedi. Ama eğer vahşiler kanolarla etrafımı saracak olursa hemen ateş etmemi, bunu vakit geçirmeden yapmamı ama mümkünse öldürmememi tavsiye etti ki bu konuda onunla gönülden hemfikirdim. Bu basit uyarılardan sonra görevli memur herhangi bir ücret almadan liman çıkışımı verdi ve aynı gün 19 Şubat 1896'da yelkenimi açtım. Şu ana kadar karşılaştıklarım yetmezmiş gibi şimdi de vahşi Fuegoluların topraklarının tam ortasından geçmek doğrusu oldukça ilginç ve heyecanlı bir maceraydı. Sandy Point'ten esen uygun bir rüzgar beni ilk günde San Nicola koyuna kadar getirdi. Dediklerine göre burada vahşilerle karşılaşabilirdim. Ama ortalıkta yaşam belirtisi görmeyince demirimi 8 fatom, dipnot 14.63 metre derinlikte suya bıraktım ve yüksek bir dağın altında geceledim. Bu noktadan Pasifik'e kadar etkisini sürdüren Willy Wow'larla, dipnot Willy Wow, Magellan Boğazı civarındaki dağlardan denize doğru aniden hızla inen şiddetli rüzgar. İlk karşılaşmam işte burada oldu. Bunlar Boreasların, dipnot Boreas Yunan mitolojisinde kuzeydoğudan esen Poyraz'ın kişiselleştirilmiş adı. Tepeden aşağı parça parça savurduğu yoğunlaştırılmış fırtınalardı. Tam şiddetli bir Willy Wow bir gemiyi yelkensiz haldeyken bile bordası suya değinceye kadar suya yatırabilirdi. Neyse ki tıpkı diğer fırtınalar gibi bunlar da kısa bir süre içinde olsa arada bir kesiliyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 72.